Ayrım 22.
Bu dayanak noktasını aramaktan geri durmadık. Elbette selamet ve necat için tek kaynak İslamlık aleminin kuvvetleri olmuştur. İslamlık alemi birçok noktalardan ulusumuzla, devletimizin geleceğiyle yakından olağanüstü ilgilidir. Bize dinsel bağlantıları olmakla ve bu cihetle bütün İslam aleminin bize yardımcı ve destekçi olduğunu zaten kabul ediyoruz. Açıkça görülen nedir? Mustafa Kemal Türkiye'ye karşı bir Haçlılar seferi düzenlendiği kanısındadır. Dışarıdan dayanak noktası aramak gereğini düşünmüş, emperyalistler İslamcılık politikasından dehşetle ürktükleri için hala ürkmüyorlar mı? Bunu alenen ifade etmemekle beraber İslam aleminden dayanak noktası aramaktan geri durmamıştır. Bunun aksini iddia edecek olanın alnını karıştırırım. Şimdi gelelim İslam aleminden özel bir kesime. Anadolu'nun güneyindeki ülkelere. Kemal Paşa bakın bu konuda neler söylüyor. Suriye halkı ve Irak halkı yani Arabistan 1914 tarihinden evvel bunlarla aynı sınır içinde bulunduğumuz zamanlarda hepimizce bilinir. Osmanlı Devleti'nin bir organı, bir parçası olmaktan bunlar çok yakınır. Bağımsız olmak amacını güderlerdi. Buna göre çalıştılar. Fakat sonucu alabilmek için kendi kuvvetlerine dayanmanın yetersiz olduğunu gördüler. Ne yazık ki o sırada hepimizi birden yok etmeyi kafasına koymuş düşmanlarla işbirliği ettiler. İngilizler, Fransızlar kendilerinin hayali olan amaçlarını gerçekleştirecek diye onların eteklerine sarıldılar. Fakat 1. Dünya Savaşı'nın sonucunu gördükten sonra Suriye'de İngiliz ve Fransız yönetim biçimine, o aşağılayıcı yönetim biçimine hedef olduktan sonra bu bölgedeki Müslümanlar, ehli İslam pek büyük bir yanılgıya düştüklerini anladılar. Ve bundan sonra bir kısmı kendi içlerinde bağımsız olmak fakat yine bir suret ve şekilde Osmanlı topluluğu içinde bulunmak cihetini düşündüler. Mustafa Kemal içlerinden bazılarının bağımsızlık da istemeyip Osmanlı'ya bağlı kalmak isteklerini ileri sürdüklerini söyledikten sonra onlarla temas sorununa geçiyor. Intelligence Service yazışmalarına neden olan Emir Faysal'la bağlantının nasıl doğduğunu anlatıyor. Biz açık ve resmi bir yetki taşımadığımız için ancak bu akımların gerçek doğrucusu olan uluslar aracılığıyla temas etmiş oluruz. Fakat bizim Suriye'de İslamlık amacıyla bağlantı ve ilişkilerimiz örgütlenmeye, taazzuf, orada bir saltanat tesisiyle uğraşan Emir Faysal'ı idare eden Fransızların dikkatini çekti. Sonunda Emir Faysal özel delegelerini bizimle temasa geçirdi. Resmi kanallarla bu başvurmanın bizce kabul edilen noktalarını açıklamak isterim. Herhalde Suriyeliler, Fransızlarla veyahut herhangi bir ecnebi devlet ile ilişkilerinin kendileri bakımından sonunda tutsaklık, esaret olacağına inandılar ve bundan bize başvurdular. Bizim karşılık olarak gösterdiğimiz şekil şundan ibaretti. Dedik ki, kuvvet oluşturacağından İslam aleminin manen olduğu gibi maddeten de bağlaşık ve birleşik olmasını kuşkusuz memnunlukla karşılarız. Ve bunun içindir ki bizim kendi sınırlarımız içinde bağımsız olduğumuz gibi Suriyeliler de sınırları içinde ve bağımsız olabilirler. Bizimle uyuşma ya da bağlaşmanın üstünde bir biçimle ki federatif ya da konfederatif denilen biçimlerden birisiyle bağlantı kurabiliriz. Demek neymiş? Mustafa Kemal iddia edildiği gibi güneyimizdeki halk ve ülkelerle bağlantısını kesmek şöyle dursun, onların da kendi kurtuluşlarını sağlamasını, hatta onlarla Türkiye arasında federatif ya da konfederatif ilişkiler bulunmasını ileri sürmüş. Çoğunun işine gelmeyecek ama tarih böyle söylüyor. Peki ya Irak? 10 Aralık 1977 5. Mel Kemal'in Arap politikası emperyalizme karşıdır. Irak'ı Türkiye'den koparmak için İngilizlerin yapmadığı kalmamış. Hanginiz geçen yüzyılın sonlarına ilişkin hangi tarih kitabını el atsanız bunun çeşitli kanıtlarını bulursunuz. Sırası geldikçe ben de söylüyorum. 1. Dünya Savaşı'nın sonu planlarını tam anlamıyla gerçekleştirmelerine en elverişli ortamı hazırlamış oluyor. Zaten Iraklı Arapları da Osmanlı'dan kurtarmak için kışkırtmış, savaşın son yıllarında Türkler aleyhine çevirmiş değiller midir? Gel gör ki İngilizler bölgeye yerleşir yerleşmez hiç de gidici olmadıklarını belli ediyorlar. Aslında bunun daha 1917 Şubat'ında bazı belirtileri var. Edward Meade Earle'ın ilginç kitabında şöyle belirtilmiş. 24 Nisan 1917'de General Sir Stanley Maude tamamlanmamış Bağdat hattının Mezopotamya'da ulaşmış olduğu son noktası Samara'yı ele geçirince şüpheler daha da arttı. Almanlar İngilizlerin Mezopotamya'daki ilerlemesinin anlamını kavrayabilmiş olsalardı şüphelerin yerini tam bir panik alabilirdi. Çünkü General Maude'un ordusunun arkasından zaferi pekiştirmek ve sürekli bir işgalin temelini atabilmek için yüzlerce İngiliz memuru Bağdat'a akın etti. İlk önce su baskınları, kuraklık, bataklıkları kurutmak ve sulama tesisleri yapmak için bir su işleri dairesi kuruldu. Ziraat dairesi sulanan toprakların ekilmesi ve özellikle İngiliz emperyalizmi için çok şey ifade eden pamuğu yetiştirmek amacıyla araştırmalara başladı. Bağdat ile Basra arasında hemen bir demiryolu döşendi. Bu hattın 1919'da tamamlanması ile İstanbul Basra'ya bağlanmış oldu. Bütün belirtiler İngilizlerin Mezopotamya'da kalmaya azmetmiş olduklarını gösteriyordu. Buna Iraklıların tepkisi daha dün karşı çıktıkları Osmanlılarla temasa geçmek şeklinde oluyor. Fakat bunu Mustafa Kemal Paşa'dan dinleyelim. Aynı meclis toplantısında, aynı gizli oturumda diyor ki, Irak'a gelince, Irak'ta İngilizlerin yaptıkları işlemler Müslüman halkın gönlünü fena halde kırmıştı. Biz kendileriyle temas aramadan evvel onlar bizimle temas aradı. Genel olarak Osmanlı memleketinin bir parçası olmayı kabul ettiler. Fakat biz onlara karşı Suriyelilere söylediğimiz görüşü söylemekten başka bir şey yapmadık. Onlara dedik ki, kendi dahilinizde, kendi güçlerinizle, kendi varlığınızla bağımsızlığınızı sağlamaya çalışınız. Biz de her şeyden önce bağımsızlığımızın sağlanmasına çalışıyoruz. Ondan sonra birleşmememiz için hiçbir engel kalmaz. Ve Musul dolaylarında, Bağdat'ta vesaire birçok yerlerde vaka olarak birçok hadiseler meydana çıktı. Bugün bile dış görünüşü ne olursa olsun bizi yok etmeye çalışan düşmanlar Suriye ve Irak'taki milli faaliyetlerle onlar yüzünden bize karşı kullandıkları kuvvetleri azaltmaya mecbur olmuşlardır. Bugün dahi dış görünüşü ne olursa olsun gerek Iraklıların ve gerek Suriyelilerin bu iki bölgedeki cindaşlarımızın kalpleri bizimle beraberdir. Eğer bundan sonra geriye yapılırsa bunlardan fazlasıyla yararlanmak mümkündür. Suriye konusunda olduğu gibi Irak konusunda da Kemal Paşa kesinlikle emperyalizme karşı bir tutum içindedir. Daha başında bu ülkelerin ulusal varlıklarını tanıyor, ecnebi işgaline karşı savaşlarının Türkiye'nin yürüttüğü savaşla özdeşleştiğini kabul ediyor, yardımlaşma ve dayanışma fikrindedir. Ulusal kurtuluşlar sağlandıktan, bağımsızlıklar elde edildikten sonra ise federasyon ya da konfederasyon biçiminde birleşmememiz için hiçbir engel kalmaz. Sonraları Türkiye bağımsızlığını elde ediyor ama Suriye ve Irak Fransız ve İngiliz mandası altında kalıyorlar. O zaman da Mustafa Kemal Paşa'nın Hatay sorunu dolayısıyla bu ülkelerin tam bağımsızlıklarına kavuşması için emperyalizme karşı verecekleri savaşta nasıl bir sorumluluk yüklenmeye hazır olduğunu da biliyoruz. Che Guevara'nın Bolivya'nın bağımsızlığı için Amerikan emperyalizmine karşı vermeye hazırlandığı savaşın bir benzerini Mustafa Kemal 1937'de Hatay dolayısıyla Fransız emperyalizmine karşı pekala verebileceğini belli etmiştir. Hal böyleyken, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve onun Atatürkçü olduğunu iddia eden hükümetlerinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana sürdürdükleri Arap politikasını anlamaya ve benimsemeye olanak yoktur. Bu iktidarlar Orta Doğu'da emperyalizme karşı ulusal kurtuluş hareketlerini değil, resmen ve alenen emperyalizmi, onun bölgedeki zuhurat ajanı İsrail'i ya da Ürdün gibi, Suudi Arabistan gibi oldu mu olası ajan devlet sayılabilecek ülkeleri desteklemişlerdir. Cezayir'in aleyhinde oy vererek de bu marifetlerine tüy dikmişlerdir. Utanmadan, arlanmadan hepimizin gözünün içine baka baka da buna Atatürkçülük derler. Hain Sedat'a yağcılık etmeyi de öyle sanmıyorlar mı? 11 Aralık 1977 6. Hanidir ısrar ediyorum. Ben size bir şey diyeyim mi? Benim Arap çorap diye tutturuşum yeni değil. 1965'ten bu yana yazıyorum. Şu dediklerimi düşünerek, onlara dayanarak. Niyetim size bu ısrarın kanıtını gösteren bir belge vermek. 2 yıl önce yazılmış, güncelliğini hiç kaybetmemiş bir yazı. Başlığı sıra Suriye ve Cezayir'di. Yayınlandığı tarih 13 Şubat 1975. Çıktığı gazete Yeni Ulus. İmza Fakir'in. Mr. Hyde ne zaman İzmir'e gelse mutlaka bana da uğrardı. Yıllardır Türkiye'de bulunan, dilimizi çoğumuzdan iyi konuşan bu yaman İngiliz'le iç politikadan da konuşurduk. dış politikadan da. Benim pek de basında çıkanlara uymayan, ayrı ve değişik doğrultuda gelişen yorumlarım onu özellikle ilgilendiriyor sanıyordum. 12 Mart'ın en dehşetengiz günlerinde bu işin yürümeyeceğini yazmam ve söylemem, CHP içinde Ecevit'in duruma egemen olacağında diretmem, önceleri onun kuşkuyla karşıladığı, gerçekleştiğini biraz da şaşırarak gördüğü şeylerdi. Bir keresinde, hiç unutmuyorum, dedi ki bana, ''Arap politikası üzerinde niye ısrar ediyorsunuz? Türkiye ile Arap ülkeleri arasında ne gibi bir yakınlaşma olabilir?'' O günlerde ısrarla bunu yazıyordum ben. Bölgede ekonomik yönden de siyasal yönden de güçlü olabilmemiz, ciddi ve yakın ilişkilere girmemiz gerektiğini, üstelik bu ilişkiler sayesinde petrole muhtaç Batı ile Orta Doğu arasında çok önemli bir rol oynayabileceğimizi. Gerçi o gün nasıl bir yakınlaşma olabileceğini Mr. Hyde'a nasıl açıkladığımı bugün hatırlamıyorum. Yalnız yazdıklarım doğrultusunda bazı şeyler söylediğimi, bunun da gerçekte duygu ve izlenimlerini hiç belli etmeyen dostum Mr. Hyde'ın pek hoşuna gitmediğini sanıyorum. Besbelli içinden Türkiye'nin güneyde etki ve nüfus sahibi olabileceğini olasılık tanımıyordu. Hiç değilse bunun yakın bir gelecekte gerçekleşebileceğinden umutlu değildi. Şu günlerde Mr. Hyde da beni hatırlasa gerektir. Orta Doğu'da o son derece ilginç jeopolitik ve stratejik yerindeki Türkiye'nin bugün Müslüman Arap dünyasından iki petrolcü Arap ülkesiyle ilişkileri son derece iyidir. Buna Pakistan'la olan iyi ilişkileri de katılmalıdır. Hatta Afganistan'la olanlar da. Bu durumun Amerikalıları irkitme derecesi o kadar yüksektir ki solumuzdaki düşmanla yetinmemişler, sağımızdan bizi tehdit edecek bir başka ülke yaratabilmek için Sento müttefikimiz İran'ı usturuplamışlardır. Emperyalizm ittifaklarının nasıl aleyhimize çalıştığına daha sağlam kanıt mı istersiniz? NATO'dan müttefikimiz Yunanistan batıdan, Sento'dan müttefikimiz İran doğudan bizi tehdit ediyor. Bunlar beyhude çabalar. Türkiye, Müslüman ve Arap ülkeleriyle dostluğunu geliştirmelidir, geliştirecektir. Irak ve Libya'dan sonra şimdi özellikle Suriye ve Cezayir ile ilişkilerimizi daha mükemmel bir düzeye getirmek zorundayız. Suriye ile de, Cezayir ile de belirli bir uyuşmazlığımız yoktur ama henüz ilişkilerimiz Irak ve Libya düzeyinde değildir. O düzeye getirilmeli, ötesine de geçilmelidir. Zira bu ülkelerle yakınlığımız bizim 3. dünyadaki yerimizi çok daha sağlamlaştıracak, emperyalizme karşı ilk kurtuluş savaşını vermiş ülke olmak saygınlığımızın nihayet yerini bulmasına yol açacaktır. Bunun için de Amerika ile ilişkilerimizin yeniden gözden geçirilmesi, Amerikan üslerinin ve dinleme sistemlerinin yurt dışına sepetlenmesi hem gereklidir hem yararlıdır. İlin oğlu bize peşin paraya bile silah satmamak için karar alırken biz onun casusluk araçlarını toprağımızda barındırıp şu ara aramızda hiçbir sorun olmayan Ruslarla tatsızlık çıkaramayız. Yurt içinde telaşa düşmüş Amerikan muhiplerinin laf kalabalığına, çevirdikleri ve çevirmeye kalkışacakları entrikalara kulak asmayıp yeni bir savunma ve dış politika düzenlemesine geçmeliyiz. Bunun birinci aşamasında Suriye ve Cezayir'le yakınlaşmamız başlıca koşuldur. Buna ne buyurulur Mr. Hyde? O günden bugüne epeyce zaman geçti. Fikrim değişmedi. Gerçek müdafaa-i hukuk çizgisinin Türkiye'nin Araplarla yakınlaşmasını, üstelik aralarından emperyalizme karşı olanlarını seçmesini gerektirdiği kanısındayım. Cezayir, Irak, Libya, Filistin, bir dereceye kadar Suriye vesaire. Sistem bunun farkındadır. Gücünü bizi emperyalist sistemin uşağı Arap ülkelerine, İsrail'e doğru itmekte kullanıyor. Bir bakıyorsunuz, Dışişleri Bakanı olmadık bir zamanda Kahire'ye damlamış. Minarenin kılıfını hazırlamak için de önceden iki başbakan yardımcısını Irak ve Libya'ya uğurlamışız. Fakat Amerikan muhiplerinin gerekçesi asıl o, tartışmaya değer. Nasıl diyorlar? Araplarla birliyiz ama Araplar arası uyuşmazlıklarda yokuz. Ne formül değil mi? Sevsinler. 12 Aralık 1977 7. Mustafa Kemal'in dış politikasını onlar izliyor. Allah razı olsun Mr. Vance'dan. Vance dediysem sıradan Amerikalı belleme arkadaş. Bugüne bugün adam Birleşik Amerika'nın Dışişleri Bakanı. Peki bana ettiği iyilik nedir ki ona dua ediyorum? Anlatayım. Bizimkiler Dışişleri Bakanı'nın Kahire'ye gidişinden sonra yapılan işin sevimsizliğini gizlemek amacıyla bir gerekçe uydurdular. Bu gerekçenin geçersizliğini anlatayım diyordum. Tam bu sırada Mr. Vance'ın gezisi imdada yetişmez mi? Al sana elle tutulur somut bir olay. Ucundan tuttun mu her şeyi şıp diye çözeceksin. Bizimkilerin gerekçesi ne? Efendim, biz Araplardan yanaymışız da Araplar arası uyuşmazlıklarda taraf değilmişiz. Bu gerekçenin altında ne yatıyor? Sedat'ın İsrail gösterisinden sonra Mısır'la öteki Arap ülkeleri arasındaki çatışma bizi ırgalamaz. Neden? Çünkü Araplar arası uyuşmazlıktır. Biz ona da selam çakarız, buna da. Bu düşünce yanlış. Yalnız yanlış değil, üstelik tehlikeli. Zira bölgeye emperyalist sızmayı örtbas ediyor. Arapları geçimsizlik ya da çekememezlik yüzünden birbiriyle atışır, geri ülkeler görüntüsüne itiyor. Ayıp, ayıp. Yahu dünya alemi bilmiyor mu? Orta Doğu'nun ta Osmanlı'dan bu yana emperyalistlerin cirit attıkları bir bölge olduğunu, batılı ülkelerin çıkarlarına göre elde ettikleri Arap liderliğini elde edemediklerine karşı oynayıp, bölgedeki stratejik ve ekonomik çıkarlarını koruduklarını biliyor elbet ama yine de. Mr. Vance cenapları Sedat'ın gezisinden sonra Orta Doğu'da bir cevelana karar verip barışı gerçekleştirmek girişimine yönelmeseydi uyuşmazlığın Araplar arasında mı yoksa başka taraflar arasında mı olduğunu bu derece somut gösteremezdim. TRT'nin yalancısıyım. Mr. Vance Sedat'ı desteklemek için yapıyor bu geziyi. Bu arada nereleri ziyaret ediyor? Ürdün, Suudi Arabistan, Lübnan gibi ülkeleri. Başka bir deyişle emperyalizmin oldum olası denetim altında tuttuğu yerleri. Peki kardeşim, uyuşmazlık Araplar arası olsa Mr. Vance cenaplarının zahmetine ne gerek var? Uyuşmazlık Araplar arası filan değildir. Emperyalist sistemle onun denetimine girmemekte direnen radikal Arap ülkeleri arasındadır. Şimdi gelelim Kemal Paşa'nın Arap politikasına. 3 noktada özetleyebiliriz sanıyorum. A. Mustafa Kemal, milli mücadelenin başladığı sıralarda Arapların İngiliz ve Fransız emperyalistlerine karşı mücadelesini destekliyor ama besbelli Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullardan kendi kurtuluşlarını kendilerine sağlamasını istiyor. Zaten olağanı budur. Ama emperyalizme karşılığı Arapları desteklediği kesin. B. Hatay sorunu döneminde herhalde Türkiye'nin gücünü de hesaba kattığından Fransa'nın Lübnan ve Suriye'ye istiklallerini kolay kolay vermeyeceğini söyleyip bu ülkelerde Araplarla birlikte anti-emperyalist kurtuluş savaşı örgütlemeyi tasarlıyor. Başka bir deyişle El Bekr'in, Kaddafi'nin, Bumediye'nin bugün takındıkları tavrı o daha 1930'larda, 1920'lerde takınmış oluyor. C. Arap ülkelerinin emperyalizme karşı kurtuluş savaşlarını kazanıp bağımsız olmalarından sonra Türkiye'nin onlarla işbirliğini bir federasyon, bir konfederasyon örgütlenmesi derecesinde ileri bir yakınlık olarak düşünüyor. Bu dediklerimin itiraz kaldırır tarafı yoktur. Burada Kemal Paşa'nın ağzından kendi sözleriyle ele aldık, tartıştık. O zaman denilecek şudur. Eğer iktidardakiler gerçekten dedikleri kadar Atatürkçü idiyseler, yıllardan beri Nuri Es-Seyyid'i değil, Albay Nasır'ı tutmalıydılar. Hadi onu yapmadılar, ağızlarına yüzlerini bulaştırdılar diyelim. Şimdi en azından Türkiye'ye her sıkıştığı anda en büyük ilgiyi gösteren Libya gibi, Irak gibi Arap ülkelerinin çizgisini korumalı. Dışişleri Bakanı'nın gidip Sedat'ın Mısır'ı ile bilmem ne anlaşması imzalamasını bize has Atatürkçü dış politika diye yutturmaya kalkmamalıydılar. Yutturamazlar ki, açık açık ortada. Orta Doğu'da Araplar arası gibi görünen uyuşmazlık emperyalizmin kışkırttığı bir uyuşmazlıktır. Bir düşünseler ya, Kuvayi Milliye'ye karşı halifenin ordusu diye Kuvayi İnzibatiye'yi, Anzavur'u ve adamlarını gönderenler kimlerdi? Şöyle bir bakarsan Türkler arasında gibi görünen uyuşmazlığın ardında kimler bulunuyordu? Nasıl o tarihte Türkleri birbirine düşüren emperyalizm idiyse bugün Arapları birbirine düşüren de emperyalizmdir. Nasıl o tarihte gerçek ve hak emperyalistlerden yana olan Kuvayi İnzibatiye'de değil Kuvayi Milliye'de ise bugün de gerçek ve hak Sedat'ın ve Mısır'ın bulunduğu tarafta değil Irak'ın, Libya'nın, Cezayir'in bulunduğu taraftadır. Çünkü Kemal Paşa'nın dış politikasını onlar izliyor. Bunu Fransızlara karşı savaşan Cezayirli şehitlerin ceplerinden çıkan Mustafa Kemal resimlerinden beri biliyoruz. Acaba Dışişleri Bakanı da biliyor muydu? Çok merak ediyorum. 13 Aralık 1977. Meraklısı için notlar. Milli mücadele sırasında Mustafa Kemal Paşa'nın emperyalizme karşı Araplarla işbirliği araması İngiliz gizli servislerinin Arap ülkelerinden verdikleri raporlarda da gözüküyor. Hadi bunlardan bir örnek aktaralım. Kahire'de bulunan İngiltere siyasi temsilcisi Miralay Maynard Skagen, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bir raporda 9 Ekim 1919'da Halep'te Türklerle Arapları İngilizlere karşı birleşmeye çağıran bildiriler dağıtıldığını haber veriyor. Bu rapora göre bildiri Mustafa Kemal'in Suriyelilere hitabı başlığını taşımakta, şu sözleri içermektedir. İstibdadın ve düşmanlarının kötü niyetleri eline düşmüş kederli bir milletin sesine kulak verin. Bir dindaşınız olarak aramıza sokulan ve bizi ayırmış olan fitneye, nifaka kulak vermemenizi rica etmekteyim. Bütün anlaşmazlıkları ortadan kaldırmalıyız ve silahlarımızı memleketimizi bölmek isteyen düzenbazlara çevirmeliyiz. Bu çağrıyı dinlemezseniz pişman olacaksınız. Dinimizin, imansız düşmanlarımızın vaatlerine güvenmeyiniz. Bildiride ayrıca Konya'nın ve Bursa'nın düşmandan temizlendiği ileri sürülmekte, Konya'nın ele geçirilmesiyle de düşman ulaştırma hatlarının kesilmiş olduğu belirtilip şöyle denilmektedir. Hakk'a inanan mücahitler yakında Arap dindaşlarının misafiri olacak ve düşmanı dört bir yana dağıtacaklardır. Dindaş gibi yaşayalım, düşmanlarımız kahrolsun. Bu kadarla kalmıyor. İngiliz Orta Doğu istihbaratının başı olan Miralay Maynard Sagene, 1919 Kasım'ının sonlarına doğru Suriye'de bulunan ajanı binbaşı J.N. Clayton'dan gelen ilginç bir rapor var. Bu raporda daha önce dağıtılmış olan bildiri söz konusu edildikten sonra Türk milliyetçilerinin Suriye'de faaliyet halinde olduğuna işaret edilmekte, milliyetçi Arap gruplarının da Mustafa Kemal'e sempati duyduklarına değinilmektedir. İngiliz istihbarat subayı binbaşı J.N. Clayton'ın raporunda zikrettiği ikinci bildiri şöyledir. 1. Yabancılarla bir harbi tutuşmak istemiyoruz. 2. Ülkemizde yabancı bir hükümet istemiyoruz. 3. Din ayrımı gözetmeksizin halka güvenlik vaat ediyoruz. 4. Milletimizin yabancıların eline düşmemesi için ölünceye kadar milletimizin haklarını, müdafaa-i hukuk, müdafaa edeceğiz. 5. Wilson prensiplerine rağmen Türkiye'ye ait bölgeleri birleştirmek istiyoruz. 6. Herkes işi gücüyle meşgul olsun. Silahımız adalettir. 7. Gayelerimize karşı cephe alan Müslüman ve Hristiyan kim olursa olsun merhametsizce öldürülecektir.